Ayrım 6.
Kuşkusuz biz burada ruhlar dünyasına değil, organlar, organizmalar ve bedenler dünyasına ait olan hususlara dokunacağız. Bir kez ifade etmek gerekir ki, bedeni sahte olanın ruhu da sahtedir. Hatta işi biraz daha ileri noktaya çekersek, şöyle demek de çoğu doğru olabilir. Görüntüsü sahte olanın gerçeği de sahtedir. Siyahların beyaza, mahkumların hakime, kölelerin efendisine karşı takındığı tavırları anlatan aşağıdaki açıklamalar, maskeli davranışlar konusunda bize ibret verici bilgiler sağlamaktadır. Güçlerini ve beyaz olmayan insanlara karşı nefretlerini bildiğim için, beyazlara midesini bulandırmayacak bir şekilde davranmaya çalışıyordum. Bir kere biraz malım ve param olduğunu hiç belli etmiyor ve mümkün olduğu ölçüde kölelik görünümüne uygun giyiniyordum. Bir de hiçbir zaman aslında olduğum kadar zeki görünmüyordum. Güneydeki bütün siyahlar, ister özgür ister köle olsunlar, kendi rahatları ve güvenlikleri için bunu özellikle gerekli görürler. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, güçlüyle güçsüz hiçbir zaman birbirinin karşısına gerçek yüzleriyle çıkmazlar. Hakim ve mahkum durumda olanların birbirlerine karşı bütün davranış, saygı, sevgi ve ihtiramları sahtedir. Köle efendisinin, parya brahmanın, köylü toprak sahibinin, işçi patronunun karşısına çıplak yüzüyle çıkmaz çoğunlukla. Ödüllendirme ve cezalandırma yeteneği olan bir makamda bulunan kimseler, gösterilen saygı ve sempatinin yapmacık olduğunu, çoğu kez o makamda oturan kişiler anlayamazlar. O yüzden Türkçe'de düş de gör diye bir söz vardır. Çoğu zaman koltukta oturan kişi, koltuğun gücünü kendi gücü, ona gösterilen saygıyı kendine gösterilen saygı olarak görür. Yanıldığını koltuğu kaybettiğinde anlar. Ancak zaman iş işten geçmiş olur. İnsanlar gerçeklerini maskelerinin altına saklar. Herkes nasıl görünmek istiyorsa kendini öyle gösterme gayreti içindedir. Teknolojinin ve yoğun yaşam ritminin dayatması sonucunda da kişiler birincil ilişki kurma imkanını kaybetmiştir. Bu yüzden birey yüzünün yalnızca bir kısmıyla temas ettiği diğer insanlara bütüncül bir kimlik ve kişilik sunmaz. Kişinin zorunlu olarak sunduğu yüzünün de maskeli olması onun ruhsal ve ahlaki olarak çözümlenmesini ve anlaşılmasını imkansız kılar. Genel tavrın yanı sıra üst ast, amir memur, yönetilen yöneten, imam cemaat ve zengin fakir gibi farklı sosyal kategori içindeki insanların birbirlerine gösterdikleri yüzleri tanınmayacak derecede sahtedir. Hele hele mutlak iktidar sahibi kişilere karşı gösterilen tavır daha da vahimdir. Başka bir tabirle ifade edersek, iktidar ne kadar cazip ya da tehdit ediciyse, kişilerin kullandıkları maskede bir o kadar kalındır. İnsanların geneli, akıllıyı kafeslemek için aptalı oynama tutumunu benimserler. Bireylerin statüleri, rolleri, mevkileri gereği takındıkları tavır bir süre sonra hayatlarının parçası haline gelir. Maske takanların yüzü zamanla maskeye uygun biçime gelir. Maskeli dolaşanlar sürekli kendilerini değil, başka birilerini oynadıkları için kendilerini başkası sanma hastalığına tutulurlar. Ancak bunu fark edemezler ve yabancılaşmış bir kişilik olarak ömürlerini sürdürürler. Topluma dayatılan ya da toplumun dayattığı değer yargıları kişiyi kendisi olmaktan çıkarır. İlahi bir kral, bir tanrı gibi, savaşçı bir kral, cesur bir general gibi davranmak zorundadır. Bir cumhuriyetin seçilmiş bir başkanı, yurttaşlara ve onların düşüncelerine saygı gösterir gibi görünmek durumundadır. Bir hakim, yasaya saygılı görünmelidir. Bütün bu yazdıklarımızdan sonra iki sorun ortaya çıkıyor. Dünya denilen sahnede maskeli baloyu oynayan insanlar arasından dostlarımızı, sevgililerimizi, iş ortaklarımızı ya da dava arkadaşlarımızın gerçeklerini öğrenip öğrenmeyeceğimiz hususuyla bu durumda insanlara nasıl güveneceğimiz konusu. Gerçekten hilelerin, entrikaların, tecavüzlerin, cinayetlerin, boşanmaların, intiharların, alkolikliğin, ajanlıkların arka planında büyük ölçüde aldanmışlığın ve aldatılmışlığın olduğu gerçeğini hatırlarsak, bu sorunu cevaplamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını anlamış oluruz. Ancak bireyler söylenenlerden söylenmeyeni, görüntüden gerçeği çıkarma yeteneğine ulaştıkları zaman yüzlerdeki maskeleri biraz daha şeffaflaştırabilirler. Ayrıca karşısındakinin maskesini yırtmak isteyen kişi, öncelikle kendi maskesini çıkartacak kadar cesur olmalıdır. Güven konusunda daha duyarlı olmakta yarar vardır. Her Allah diyene eyvallah demek alışkanlığı mutlaka terk edilmelidir. İnsanlara güvenmek şarttır ve gereklidir de. Ancak bu güven mutlak olmamalıdır. Maskenin varlığını dikkate alarak ihtiyatlı bir güven, en olumlu durumda bile zorunlu ve gerekli önlem şarttır. Bunlar yanılgıyı ve hatayı en alt seviyeye indirir. Ancak tamamen de ortadan kaldıramaz. 4. olumsuz bir ruh için yaşasın ihanet. Yıllarca taşımışsa birileri size sırtında, gırtlağınıza kadar minnet doluysanız ve nihayet ödeyemeyeceğiniz kadar manevi borç altındaysanız, bırakın eveleyip gevelemeyi de ihanet edin gitsin. Veli nimetinizin gölgesi, şişirilmiş bağırsak yığını gövdenizden daha fazla okka tutuyorsa, yeni efendiniz kendi haset, silik ve nankör karakterinizden daha şeytani bir öze sahipse, eskinin ipini çekin gitsin. Tırtıl kadar bir yer bulamamışsanız yeşil bir yaprağın gölgesinde, suyunu emecek bir dala dahi tutunamamışsanız yıllarca, asalağı olduğunuz umutlar suya düşmüşse, yüklenin gitsin günah keçisini. Sinsi sinsi kuyruk sallayarak işinizi karşıya geçirtmişseniz sessiz sedasız, bırakın artık rol yapmayı, çünkü perde kapandı, atın suratınızdaki maskeyi. Mayanız buysa, dünyada zemin üzerine oturuyorsa, kral sizsiniz artık. Unutma ki dostum, hoşlarına gitmek istediklerinin hoşlarına gitmek için bükülmek, kıvrılmak, eğilmekten hiç zarar gelmez soytarıya. Sözlerin güneşte çürüyerek kokan bir leşe dönse de, efendinin sağlayacağı yarar için sat vefanı, terk et bekanı, küçül ve çukurlaş Lut gölü gibi. Korkma, şerefini, veli nimetini, dostunu, haysiyetini, kimliğini, ruhunu da bu dünyada ilk satan sen değilsin ki. Öz değil kabuk, ruh değil beden taşı tonlarca kime ne? Sat satabildiğin, at atabildiğin, yut yutabildiğin kadar. Bir gün seni de tartacak, narhını koyacak ve bohça yapıp kokunun ulaşmayacağı kadar derin bir çukura koyanlar çıkacaktır. Çukur çukura sığar mı diye sorma. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi ki? Unutma ki günümüzde bir insanın namuslu olup olmadığına değil, bir sanata kabiliyetli olup olmadığına önem verilmektedir. Bir eserin şaheser olması için yararlı olması değil, güzel yazılmış olması esastır. Her türlü övgü parlak zekaya tahsis edilmiştir, erdeme değil. O halde ne duruyorsun? Devam et nifaka, yalana, tahribe ve fesada. Günün adamı ol. Günlük ye, günlük yaşa ve karanlıkla karar gitsin. Mutlaka seni taşıyan birileri bulur omuzlarının üzerinde. Çünkü bütün ölüler bizim yurdumuzda omuzlarda taşınır. Akıllı dost, sen bil ki biz insanlar taptıklarımızı değil bize tapanları severiz. Beğenmediklerimizi sevmek güçtür ama kendimizden çok beğenmediklerimizi sevmek ondan daha güçtür. Yarasaların ışığa düşman olmasının nedeni gibi bir şeydir bu. Ne yaparsınız, bazı gözlerin ışığa tahammülü yoktur. Suç ışığın değil, biyolojinindir. Kan emen böceklere kene adı verilir. Keneler hayvanların derisinin altında yaşar. Hem hayvanın sırtında kendisini taşıtır hem de hayvanın kanını emer. Belirli bir olgunluğa eriştiği zaman deriyi parlatarak üstüne çıkar. O çıkışta kenenin çoğu kez sonu olur. Bazı insanlarda kene ruhu vardır. Bastığı dalı kesmek, yıllarca uşaklık yaptığı kapıyı tekmelemek ve yemek yediği kabı kirletmek mayasının gereğidir. Suç sende değil evlat, seni adam sanıp adam sayanlarda. Bel omursuz yaşamak da maharettir. Sen aldırma ahlakın zekadan daha önemli olduğunu söyleyenlere. Vefa, ahlak, onur karın doyurmaz. Nihayetinde solucan gibi yaşayan onca insan var bu dünyada. Solucanlık karın doyuruyorsa, kenelik kariyer sağlıyorsa ve bel omursuzluk itibara itibar katıyorsa, bu oluşumun doğal sonucu olarak ihanetin, insan doğasının vazgeçilmez unsuru haline gelir. 5. Seciye sorunu. Her insan kendi türküsünü söyler, her romancı kendi hikayesini yazar ve nihayet her birey kendi hayatını yaşar. Haksızlık yapma imkanı bulamadığı için haksızlığa karşı çıkan, aldatma imkanı bulamadığı için aldatanları yeren, çalamadığı için hırsızlığa karşı olan nice insan vardır etrafta. Lafta da olsa erdem, ahlak ve fazilet kokan düşüncelere sahip görünenlerin ellerine geçen ilk fırsatta veli nimetlerini dahi kesmeye kalkışmaları bundandır. Yanlışlık riyakarlığa, kara kalpliliğe, birbirini aldatmaya alışan insanlardan vefalı bir davranış beklemekten kaynaklanır. Eğer insanlar aldatıldıklarını bile bile kendilerini aldatanlarla kucaklaşıp öpüşerek vedalaşıyorlarsa, o zaman bu sonuca katlanmaktan başka çareleri de olmaz. Kendileri de, seciyeleri de beş para etmeyecek türden ahmak yöneticiler, genelde seciyesi kendilerinden daha düşük insanlar ararlar. Düşük insanlarla düşüp kalkan insanların muhatap olacakları muamele başından bellidir. Bu doğrultuda Özbekistanlı yazar Nur Ali Kabul tarafından yazılan ve D. Ahsen Batur tarafından çevrilen Unutulan Sahiller adlı romandaki ibret verici cümleler bir kıymık gibi yüreğe saplanacak kadar dikkat çekicidir. Ayağın özengide olduğu günlerde herkes dostum, herkes benim iyiliğimi isteyen kişiydi. Benden akıllı ve tecrübeliler dahi gelip benden tavsiye isterlerdi. Ağzımdan çıkan ahmakça sözler dahi bir hikmet incisi olarak kabul edilirdi. Gölgeme selam verirler, akılları sıra beni göklere çıkarıp neredeyse peygamber ilan etmeye kalkışırlardı. Bu ise bende hakarete uğramış insan duygusu yaratır, kendimden ve bu insanlardan nefret ederdi. Tanrım, beni dostlarımdan koru. Beni başı üstünde taşımak isteyenler yarın bir gün kaldırıp yere çarpacaklardı ve ben bunu bilip azap çekerdim. Dost bildiklerim başımı yediler. Kendisini dost sandığım, sırtımdan gün gören, ben kaçtıkça paçama yapışıp kalan kişilerin o günkü hallerini hatırladıkça geceleri uykum kaçıyor. Bence vicdansızlık ve kalleşliğin de bir sınırı olmalıydı. Ama öyle değilmiş. Bu hasletin sınırı yokmuş. İşin en korkunç yanıysa o hain ve riyakarların şimdi millete yol gösteriyor ve kendilerine dahi süsü veriyor olmaları. Seciyesizliğin, vicdansızlığın ya da kalleşliğin sınırı olmalı mı? Aşağılık vasıflarda sınır olamaz. Para, makam, iktidar ve güç karşısında eğilmeyen insanların uğrayacağı belalar sayılamayacak kadar fazladır. O yüzden bu tür insanların yanında yer almak her baba yiğidin yapabileceği bir iş değildir. Bayrağı kaldırıp önüne ardına bakmadan yürüyenlerden hem güç sahipleri hem de dal kavuklar nefret eder. İdare edip giderken, suya sabuna dokunmadan ucundan tuttuğu yağlı kuyruğu kemirirken nereden çıktı bu dik kafalı adam? Nihayet kendilerine tevdi edilen makamın, statünün ve ikbalin gereği bireyler sadakatlerini kiralarlar. Ancak şu doğal gerçeği çok iyi bilmek gerek. İnsanlar gözünüzün içine baka baka hainlik etmeye meyilli yaratıklardır ve sıkıştıklarında yalnızca kendilerini düşünürler. Bir safra gibi eski veli nimetini bir kenara atan insan sayısı tarihte sayılmayacak kadar çoktur. Çok az insan bir ömür boyu sadakatli olur ve her tür şart altında gerçeği söyler. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. Bilmek zorundayız ki insanlar bir makama oturunca sesleri kendiliğinden kısılıverir. Onu ikbale gark eden makamın bir şartı vardır. Kravat takacaksın ama mollanın bindiği eşek gibi sesini keseceksin. Zira düşmanın ekmeğini yiyen kılıcını kuşanmak zorundadır. İktidarı elinde tutanlar ne emrederlerse bozacının eşeği gibi boyun bükerek kabul edeceksin. Eğer veli nimetinize karşı gelecek olursanız alacağınız cevap şöyle olur. Kendi elimle yetiştirdiğim bacak arasındaki bir bitsin. Şimdi kafama mı çıkmak istiyorsun? Zira Halife Mansur Ebu Müslim'e şöyle dediğini tarihler yazıyor. Ey habis adam, eğer senin yerinde bir cariye olsaydı, o da senin bugün bulunduğun yere gelebilirdi. Sen bu makama bizim gücümüz ve adımız sayesinde gelebildin. İyi bilmek gerekir ki eski çömezinizin size düşman kesilmesinin sebebi, bir zamanlar onun kaderinin sizin ellerinizde olmasından, onun acizlik ve kusurlarını biliyor olmanızdandır. Karşısında el pençe divan duranlar, himmetinden nasip alıp yürüyenler aslında gizliden gizliye ayağının kaymasını, başına bir musibet düşmesini beklerler. Bu her zaman böyle midir? Elbette değil. Ancak 21. yüzyılda insanının zihni doğuştan ifade edildiği için hiçbir zaman bakire olduğunu sanma gafletine düşmemek gerek. Zira sorun seciye sorunudur. Seciye temiz ve pak insan bulmaksa o kadar kolay değildir. Bu dünyada seciyeyi tayin, yaratıcının takdiridir. Biz insanız ve bu kısa olan insan ömrü boyunca seciyesiz de olsa acele dosta ihtiyaç duyarız. Zira Araplar dostu olmayanı öldürün derler. 6. Kötülük uzmanının hafife alınır yanının olmaması. Akıllıların aç öldüğü, namusluların mutlak başarısız olduğu, en dürüstlerin en ahmak olarak ilan edildiği bir dünya, erdem ehli için yaşamaya elverişli bir dünya değildir. Kötülerin her yerde iyileri kovduğu, ahlaki değerleri ön plana alanların enayi yerine konduğu bir hayat çekilir bir hayat olmamalı. Belki de bu yüzden Sokrat kendi kendisini zehirledi. Bilimi eblehlerin, parayı hödüklerin, sanatı sapıkların, kurumları ahlak ve zeka özürlülerinin yönettiği bir çağın adı da ha cyborg ha da bilgi çağı olmuş ne yazar. Sokrat'ın çağından bu yana değişen pek fazla bir şey yok. Bu dünyada sanki her şey doğasına ters bir mantık içinde örgütlenmiş. Dereler yatağına, akıllar odağına, erdemler ocağına ters akıyor. Bir aptalın onlarca akıllıyı alıp sattığı bir dünyadan doğrusu fazilet timsali dehaların çıkacağını da kimse beklememeli. Artık herkes bilmektedir ki İngiliz'in köpeği olmak Afrika'da Bernard Shaw'un kara kızı olmaktan daha iyidir. İyiler, akıllılar, dehalar, erdemliler ya da adını ne koyarsanız koyun olumlular, olumsuzlar üzerinde etkin olmadığı sürece iyilik, akıllılık ya da erdemlilik gibi vasıflar her zaman tartışmaya açık hale gelir. Biz burada çoğu kez vitrine çıkmadan vitrindekilerin kaderini belirleyen, geride kalarak öndekinin yönünü tayin eden, gölgede çöreklenerek aydınlıktakileri adeta birer kukla gibi oynatan kötülük mühendislerinden söz edeceğiz. Birinci sınıf kötülük mühendisleri ya da budalalar, kin, nefret, intikam, gıybet, dedikodu, garez, kıskançlık, haset gibi duygularını, kıskandıkları kişilerin inşa edilmiş başarılarını tahrip etmekte kullanmakta deha ölçüsünde mahirdirler. Üretmekte beceriksiz, yapmakta sıfır numara yeteneksiz, birleştirmekte aciz olan ahmaklar sıra yıkmaya, tahribe ve bozmaya geldiğinde adeta birer usta kesilirler. Bunlar yılların emeği olan sadabatı ya da tarihin mirası kültür sarayını yakmakta zebani kesilirken, cihan padişahı Süleyman'a oğlunu boğdurtacak ve etle tırnağı birbirinden ustaca ayırabilecek yeteneğin sahibidirler. Kötülük organizatörü bu yaratıkların bağlı oldukları hiçbir dini, ahlaki ve insani kural olmadığından manevra alanları sonsuz denecek kadar geniştir. Ahlaki yönden düşük, zeka yönünden sefil, tefekkür yönünden fakir, bilgiden yoksun olan bu idraksiz mahlukların görüntüleri erdem, ilim ve tefekkür sahibi kişilere acı ve ızdırap verir. Hayatı algılamada, olayları kavramlaştırmada ve insan olmakta sıkıntıları olan bu tiplerin ihanet, kötülük ve zulüm yapma yeteneklerinde de sınırlılık olduğu zannedilir. Halbuki şaheserleri yıkmakta, samimiyetleri bozmakta, inşa edilenleri tahrip etmekte ve ellerine fırsat geçtiğinde en yakınına işkencenin akla gelen her çeşidini yapmakta onların eline neronlar bile su dökemez. Bugün etrafınızda gördüğünüz birçok budala, hasetlik, bölücülük, birbirine düşürmek ya da işkence ve tahribat konusunda son derece yeteneksiz gibi görünüyorsa da onları ellerine fırsat geçtiği zaman görmelisiniz. Tarihte bu türden ateş olsa cürmü kadar yer yakar denilen birçok insanın toplumların hatta milletlerin kaderlerini nasıl etkiledikleri bilinmektedir. Belki de bu ihtiyatsızlıktır ki Robespierre'leri Fouché'lere, Mozart'ları Salier'lere hep yenik düşürmüştür. Hurda görünümündeki kafaya, kevgire dönmüş vicdana, zifiri karanlık içinde bocalayan yüreğe bakarak fenalık ustasının maharetini küçümseyip geçmeyin. O, menfaati söz konusu olduğunda en zor gümrük mevzuatını, vergi yasalarını ya da ceza kanunlarını peynir ekmek gibi yutar. Hasetliğe başladığındaysa şeytana papucunu ters giydirecek plan ve projeleri hayata geçirmekte tam bir usta kesilir. Kötülük mühendisi olan budalalar, bütün gayretlerini kendilerinin ne olduklarından çok başkalarının ne olmadıkları noktasına yoğunlaştırırlar. Budala için konuşmakla susmak, onurla konfor, haramla helal, mert ile namert arasında tercih yapmak yanlıştır. Saygı duyulacak tek şey menfaatlerdir. İyi ve kötü, güzelle çirkin yoktur. Uygun olan ya da olmayan fırsatlar vardır. Asıl olan etliye sütlüye karışmadan, elini taşın altına koymadan, terlemeden elde etmektir. Başarının ahlakı olmaz. Kendisi üretmediği için üretenleri, yorulmasını ve terlemesini beceremediği için çalışanları sevmez. Faziletin kendisine kazandırdığı maddi bir unsurunu göremediği için de erdeme karşı duyarsızdır. Bu bakımdan efendi ile köle, yüce ile cüce, asalet ve sefalet arasında fark gözetmez. Büyüklükleri değil küçüklükleri araştırır. Kötülük, hasetlik ve dedikodu konusundaysa profesyoneldir. Faydalı, yapıcı ve birleştirici olmada ne denli yeteneksizse, ayırmada ve nifakta o kadar liyakat sahibidir. Bir delinin attığı taşı 40 akıllı çıkarırken, bir budalanın kırdığı potu bütün bir toplum tamir edemez. O bakımdan budala dost yerine akıllı düşman her zaman tercih edilir. Aslında budalalar doğuştan ahlaksız ya da kötü değillerdir. Ancak onların fiyatı olan insanların arasından çıktığı da doğrudur. Yetiştikleri ortam, aldıkları eğitim, edindikleri kültürle tabi oldukları sistem böyle bir kişiliğin belirmesine neden olur. Kuşkusuz başarıyı, yaratıcılığı ve yeniliği cezalandıran bir sistemin ürünü olarak ortaya çıkarlar. Tabi olmayı, baş eğmeyi, el ete öpmeyi ödüllendiren bir bürokrasinin tahrikiyle gelişir ve güçlenirler. Erdemi fantezi, haksızlığa itirazı ukalalık, çalışkanlığı işgüzarlık ve dürüst olmayı en iyi siyaset olarak belirleyen kişiliğe, ülkeyi sen mi kurtaracaksın biçiminde konan tavır, sistemin budalalara rüşvetinden başka bir anlama gelmez. Budalalar yapılan iyiliğe tam bir nankör gibi tepki verirler. Onlar kendilerine yapılan yardımı ve iyiliği yapanın aleyhine kullanmaktan da geri durmazlar. Onu adam yapan, sefalete düşmekten kurtaran, veli nimeti olan kişinin olan ya da olmayan kusurlarını sokak sokak pazarlaması, kötülük mühendisinin sosyal faaliyetleri arasında yer alır. Asla ulaşamayacağı ideallere sahip olanlara kinini kusarak, zeka ve akıl emeği eserleri kötüleyerek, uzun yılların sonunda inşa edilmiş dostlukların gizliden gizliye altını oyarak onları yok etmeye çalışır. Çoğu zaman bunda başarılı da olur. Kötülük mühendislerinin yetersizlikleri, abuk sabuk tavırları, en basit mantık sorunları karşısında dahi bocalamaları, akıl sahipleri tarafından hesaba katılmamaları sonucunu doğurur. Ancak kötülük yapma, tahrip etme, bozma ve yıkma konusundaki olağanüstü yetenekleri onları ne denli ciddiye alınmaları gerektiğini ikaz eden işaretlerdir. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar biçimindeki hafife almalar, sonuçta onların sebep olduğu yıkımlar görülünce anlamsızlaşır. Ama o zaman da iş işten geçmiş olur.